Ayrım 20. 3. 30 Eylül 1539 İstanbul. Sıradan insanların onulmaz acılarına, kahredici sıkıntılarına, çaresiz gözyaşlarına karşın geçen yıl çok büyük bir başarıyla bitmişti. Osmanlı İmparatorluğu için. Barbaros'un komutasındaki donanma, Preveze Savaşı ile Akdeniz'deki hakimiyeti tamamen ele geçirmişti. Andrea Doria canını ve malını zor kurtarmıştı. Yaşlı deniz kurdu karşısında. Ve şimdi ne kadar öfkeli olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildi. Perişan olmuştu Haçlı İttifakı. Ama aslında bu savaştan en çok zarara uğrayan Venedik'ti. Yapılan anlaşmayla hem 300 bin altın tazminat ödemiş hem de egemenliği altındaki adaların Kıbrıs dışında neredeyse tamamını Osmanlı'ya bırakmak zorunda kalmıştı Cumhuriyet. Bir süre İstanbul'da tek bir Venedikli tüccar bile görülmemişti. Ama işte yine çıkmışlardı ortaya. Onlar için savaştan, bayraklardan, vatandan ve hatta dinden çok daha önemli olan bir şeydi para. Böyle kalabalık, alım gücü yüksek bir pazardan uzak kalmak hiç mi hiç işlerine gelmiyordu. Bu püsküllü şapkalı, kilot pantolonlu, keçi sakallı adamların. Osmanlı kefeyi aldıktan sonra Avrupa'ya satış yaptıkları en büyük liman kapanmıştı. Mısır'ın fethi ise doğudan gelen egzotik malların pazarlandığı İskenderiye'nin sonu olmuştu onlar için. İstanbul şu anda en önemli limandı ve yabancı tüccarların buradan uzak kalmaya hiç mi hiç tahammülleri yoktu. Hasan Keyf'in Trabzon'un bezlerini satın alan Floransalılar, Bursa'dan gelen İbrişim'in de en büyük alıcısıydılar ve kimseye kaptırmamaya çalışıyorlardı bu avantajı. Fransa bayrağı altında ticaret yapan Flamenkoğulları. Gümülcine şapı ve yününün peşindeydiler. Ruslar getirdikleri samurları ipek halılarla değiştirmeye çalışıyorlardı. Kapalı çarşıda. Limana yeni yanaşan bir Venedik gemisinden hamallar, kağıt, pirinç levha, bakır, tel, cam, boya, makas, iğne ve ayna dolu denkleri getiriyorlardı kıyıya. Osmanlı, İran'a bakır kaçıranın kellesini uçuruyordu. Ama bu iki Müslüman memleketi de işçilikteki ustalıklarına rağmen bu önemli maddeden geçirip tele dönüştüremiyor, pirinç levha çekemiyorlardı. Dokumada nam salmışlardı ama ipliği geçirdikleri iğneyi yapamıyorlardı. Aynanın arkasına kalkmalar, dövmelerle bezeseler de kendi suretlerini yansıtacak sırrı süremiyorlardı camın arkasına. Venedikli'ye de, Cenevizli'ye de, Floransalı'ya da para akıtıyorlardı bunlar için. Onlar da yün için, ipek için, pamuk için, bal mumu için, şap için, kurşun için, buğday için hazırdılar bunun iki katını ödemeye. Tüccarlar alıyor satıyor, tüccarlar satıyor alıyordu hiç durmadan. Haliç'in iki yanındaki bir yığın iskeleye bir yığın gemi yanaşmıştı. İzmir'den gelenler İzmir iskelesine, Boğdan'dan gelenler Unkapı iskelesine, yağ taşıyanlar yağ iskelesine, limon taşıyanlar limon iskelesine bağlanmışlardı. Pirinç, arpa yüklü tekneler ise ihtisap iskelesinin önündeydiler. Yani inceden inceye her şeyin görevlilerce üstlendiği iskelenin. Söz konusu tahıl olunca Osmanlı kılık kırk yarıyordu. Barışta ve savaşta dışarıya bir ölçeğinin bile çıkarılmasına izin verilmezdi bu cinsten malların. Yalnız tahıl değil, at, barut, bakır, deri ve baklagiyat da bu yasaların arasındaydı. Ama bütün yasaklar gibi bunların da çiğnendiği durumlar vardı ve bu durumlardan yararlananlar da. Ester'in ilgi alanı başlangıçta değerli taşlar olsa da kısa zamanda bir kilo buğdayın yeri gelince zümrüt bir gerdanlıktan çok daha fazlasını getirebileceğini öğrenmiş ve hemen uzmanlaşmıştı bu konuda. İstanbul'da bu mallardan birini almak isteyenler ya da bir şey satmanın peşinde olanlar hemen onun kapısına dayanıyorlardı. Pek çok kere Venedikli tüccarlara bakliyat, tahıl alma izni çıkartmıştı. Hatta bir defasında sahtiyan ve gön iznini bile. Bunlar ona inanılmaz kazanç sağlamıştı. Pera'daki eviyle kolay kolay boy ölçüşebilecek bir başkası yoktu İstanbul'da. Birbirinden değerli yemek takımları, goblenler, halılar, ipekler içinde adeta bir saray yavrusuydu artık Kirazen'in mermer sütunlu konağı. Altı parmak Burak'ın cellat çeşmesindeki kesik başını gördüğünden beri içten içe büyük bir kin ve nefret duymasına ve her gece uyumadan önce ölümünü hayal etmesine karşın Hürrem'le arasından görünüşte su sızmıyordu. Sultanın karısı işten iyi anlıyordu ve bütün dünyanın karşısında titrediği kocasını bir oyuncak gibi parmağında çeviren bu acımasız kadınla ilişkisini intikam gününe kadar iyi tutması gerekiyordu. Son savaş sırasında sultanın emriyle gözaltına alınıp mallarına el konulan tacirlerden birini kurtarmayı bile başarabilmişti. Onun sayesinde Kirazeve o günden beri de Venediklilerin gözdesiydi. Üstelik yalnızca İstanbul'daki Venediklilerin değil, onun ünü payitahtın çarşılarında San Marco meydanına kadar yayılmaya başlamıştı. Buna Venedik'ten gelme kocası Leon bile şaşırıyordu. Gerçekten de şaşılacak biriydi. Öylesine güzel bir düzen tutturmuştu ki karısı, hem saray hem de sarayın düşmanlarıyla iş yapıyordu ve bundan herkes hoşnuttu. Kiraze bir para kazanma harikasıydı. Sanki bütün zekasını, aklını, gücünü buna koymuş gibiydi. Bir günden daha bir hırslı, daha bir acımasız oluyordu bu konuda. Başka hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Hatta oğlu bile. Sanki hayatının tek amacı olmuştu şıkırtılı altınlar. Duygularını da annesinin ve onun gizli aşkının ölüsüyle birlikte gömmüş gibiydi toprağa. O güzel gözlerinde soğuk pırıltılar dolaşıyordu artık. Sevgi erken bahara kanıp da ortaya çıkan ve donan bir tomurcuk gibi kavrulmuştu yüreğinde. Bir yenisini de açamazdı. Yaşayabilmek için sarıldığı tek şey servetti onun. Kocası, çocuğu ve hatta arada bir uğradığı babasının okşamaları bile yumuşatamıyordu içini. Yalnızca bir görevi yerine getiriyordu, para kazanmayı. Yüzünde bir maskeyle dolaşıp duruyordu Duka altınlarının peşinde. Abraham bütün zamanını teyzesiyle geçiriyordu. Annesini arada bir gördüğü söylense buna abartma denilemezdi. Ama doğrusu bir eksiklik duymuyordu. Soli inanılmaz bir sevgi ve şefkat içindeydi küçük çocuğa karşı ve bir dediği iki olmuyordu küçüğün. Galata'daki evinde Pera'dakinin de prensiydi o. Azıcık şımarıklık yapıp mızmızlansa Kiraze hemen susturuyordu oğlunu. Utan utan, şehzadelerden daha iyi yaşıyorsun. Bir elin yağda, bir elin balda ve cellatlar beklemiyor kapında. Abraham bunun anlamını tam olarak bilemiyordu. Ama yine de şehzade olmak istiyordu. Birkaç gün önceki sünnet şenliklerinden çok etkilenmişti. Şehzade Beyazıt ve Şehzade Cihangir'in düğünleri için inanılmaz görkemli bir şenlik düzenlenmişti İstanbul'da. At meydanında bin bir gösteri yapılmıştı. Hokkabazlar, cambazlar, ateş yutan adamlar, uçurulan kuşlar, aslanlar, kaplanlar, maymunlar, binlerce yoksula yemek dağıtılmıştı. Orta yere dikili taşın yanına bir bütün olarak konulan kızarmış koyunların büyük bir insan kalabalığı tarafından elleriyle nasıl parçalandığını seyreden yabancı elçilerin ağzı açık kalmıştı. Günlerce sürmüştü sünnet tantanası payitahtta ve şimdi İstanbul hemen bunun ardından bir başka büyük şenliği kutlamaya hazırlanıyordu. Hürrem Sultan'la Süleyman'ın biricik kızı Mihri Mah'la Boşnak devşirmesi Anadolu Beyler Beyi Rüstem Paşa'nın düğünü. En kenar semtlerden saraya kadar her yeri hummalı bir telaş almıştı. Haseki Camisi'nin hemen yanı başına açılan Safihane bile bu hazırlığın sevincindeydi. Hürrem'in büyük bir istekle tamamlanması için uğraştığı 5 odalı binanın hekimleri de hastaları da ona layık bir düğünün gerçekleşmesine dua ediyorlardı. Daha şimdiden nice umutsuz şifa bulmaz denilen yürüyerek çıkıp gitmişti buradan. Hanım Sultan'ı seven de vardı, sevmeyen de şu dünyada. Hatta nefret edenler de, ama Haseki Şifahanesi'nin kapısına uğrayanların, oradan medet umanların gönlünde bambaşka bir yeri vardı onun. Kimi bir kaşık ilacını içmişti, kimi bir tas çorbasını, daha fazlasını ne umuyor ne de merak ediyorlardı. Allah razı olsun Hürrem Sultan'dan diyorlardı. Yorgun başlarını yastığa koyarken ya da bedava dağıtılan aş sofralarından kalktıklarında, yamalı ceketlerini silerlerken, Allah tuttuğunu altın etsin onun, bize gösterdiği merhameti yüce Allah da ondan esirgemesin. 22 Eylül 1541 Budin. Yok mudur bu Osmanlı'nın bir merhametli anası kadını? İzabel kucağında henüz 15 günlük bebeğiyle telaşlı bir acı içinde sarayın yüksek ve dar pencerelerinden Tuna'ya bakarken mırıldanıyordu. Yok mudur söyleyin bana. Tam arkasındaki rahip ellerini çaresizce iki yana açtı. Bebek yeniden ağlamaya başlamıştı. İzabel onu sallayarak geri döndü ve tahtına oturdu. Sonra dantelli yakasından bembeyaz göğsünü çıkarıp ağzına dayadı. Küçük Sigismund hemen emmeye başladı. Minicik parmaklarıyla sıkıca yapışmıştı annesinin süt dolu memesine. Rahip önüne bakıyordu. Utanmayın dedi İzabel, utanmayın. Ben bunu o Osmanlı elçisinin önünde bile yaptım. Ferdinand da, Süleyman da bu masum yavrunun benim olmadığını, babasının Zapolya olmadığını söyleyerek çamur atmaya çalıştılar üzerimize, ama Tanrı biliyor ben de ve herkes de, hangi kadın böyle emzirir bir bebeği. İşte şimdi belli, çocuğun başını okşadı sevgiyle. Korkma küçüğüm, baban olmasa da annen seni korur, tacını tahtını da. Gitmeliyiz artık kraliçem dedi rahip. Bize öyle emretti Süleyman. Sigismund büyüdüğünde onu Macaristan kralı yapacakmış, söz verdi. Altın harfli bir ferman bile yollamış. Şimdi Erdel'e gitmeliyiz. Oranın beyi olacak Sigismund, siz de naibi. Demek ki muhteşem Süleyman onca seferden, savaştan sonra şimdi Macaristan'ı 15 günlük bir bebekten alıyor. Öyle mi? 15 günlük bir bebek ve bir kadından. Yazıklar olsun ona. Susun kraliçem. Duyarlar yeniçeriler. Eşyaları taşıyorlar, duyabilirler. Bir ezan sesi yükseldi az önce camiye çevrilen yanı başlarındaki kiliseden. Duysunlar işte, yaptıkları ortada, bir gün herkes duyacak nasılsa. Söyleyen de ben olayım. Görüyorsun, bizi evimizden bile uzaklaştırıyorlar. Her şeyimizi alıyorlar ve bunu dost ve müttefik olmak adına yapıyorlar. Ben bir kraliçeyim, Macaristan kraliçesiyim, bir kral kızıyım, koskoca Lehistan kralının kızıyım. Beni ciddiye almıyorlar ne Ferdinand ne de Süleyman. Neden? Çünkü benim kocam öldü. Tanrı belalarını versin ikisinin de, verecek de. Söz verildi kraliçem, sultan bizi korumaya söz verdi. Söz. Ben o elçileri niye yolladım İstanbul'a? Gelip bir an önce bize yardım etsinler diye. Sultan olacak o adam ise, adamlarım geri dönerken altlarındaki aygırları bile aldı. Beygirle yolladı soylu sözcülerimi. Neymiş? Kuralmış, yasaymış. Sonra da koşup geldi azgın ordularıyla. Ve işte şimdi bu din benimdir diyor. Bizi de zorla Erdel'e yolluyor. Neymiş? İleride Sigismund Macar kralı olacakmış. Sen buna söz mü diyorsun? Ben buna gasp derim, gasp. İzabel gözyaşlarını tutamıyordu. Bir eliyle bebeğini okşarken diğeriyle yanaklarını sildi. Araba hazır kraliçem dedi rahip. İzabel yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü. İki hizmetkar Osmanlı desteğiyle ve ona ağır vergiler ödeyerek Charles Quesne'e rağmen tahtta kalabilmiş son Macar kralının dul karısına doğru koşturdular. Biri kadının sırtına bir şal koydu, diğeri bebeği almak istedi. Isabel eliyle itti kadını. Rahip kenara çekildi. Kraliçe kendisini bekleyen arabaya doğru sert adımlarla yürüdü uzun koridorlar boyunca. Koridorlar ayaklı vazolar, dev tablolar, altın yaldızlı aynalar ve onları yerinden söküp taşıyan yeniçerilerle doluydu. Sigismund durmadan ağlıyordu. Tacından edilen kraliçe ona sıkıca sarıldı ve kapıdaki arabaya binerken "Elveda Macaristan" diye mırıldandı. Sarıklı bir adam rahibe altın harflerle yazılmış fermanı uzattı. "Yemin ediyorum," yazıyordu. "Osmanlı saltanatının sahibinin imzasının üzerinde. Peygamberim, ecdadım ve kılıcım üzerine yemin ediyorum ki Sigismund büyüdüğünde Macaristan kralı olacak." Pera. Ester ikinci oğlu Hayım'ı da doğuralı henüz 2 hafta olmuştu ve hemen ayağa kalkıp yine koşturmaya başlamıştı iş peşinde. Biraz daha yatıp dinlenmesini söyleyenlere ters ters bakıp "Böyle bir zamanda mı?" diyordu. "Ortalık her an karışabilir." Onu görmeye gelen Venedik elçiliğinin katibi de aynı görüşteydi. "Sanıyorum Fransız elçisi buraya çok önemli bir öneriyi getirecek. Osmanlılara Şarken'e karşı birlikte hareket etme önerisini. Fransova'nın başka bir çaresi kalmamış görünüyor topraklarına sahip çıkabilmek için. Ne doğru dürüst ordusu ne de parası var hazinesinde." "Çok doğru sinyor, benim de aldığım bilgiler bu doğrultuda." "Barbaros'un yardımını isteyecekler. Kaptanı Derya son olarak yine perişan etmiş Andrea Doria'yı Cezayir'de. Tabii bunda aniden çıkan fırtınanın da rolü büyük ama yine de Müslümanlar bunun Allah tarafından göklerden inen bir yardım olduğunu söylüyorlar. Biliyoruz, Doria'nın binlerce askeri donmuş, tam 14 kadırgası basmış, batmış. 130 gemi de kaybolmuş fırtınada. Ondan sonra da Müslümanlar kolaylıkla hakkından gelmiş. Haçlı donanmasından geri kalanların. Meksika Fatihi Cortez bile canını zor kurtarmış. Aç bir ilaç kalan askerlerini zar zor toplayıp kaçabilmiş Şarken. Yani aslında Allah yardımı mı değil mi bilemem ama bu kez de doğa izin vermemiş Andre Doria'nın Barbaros'la kozunu paylaşmasına. Osmanlı bu noktada durmayacaktır. Fransızların istediği yardım teklifi hemen kabul ederler. "Bundan rahatsız gibisiniz sinyor." "Bizim rahatsızlığımız onlar için değil, kendi geleceğimiz içindir sinyora. Osmanlı daha şimdiden bizi sıkıştırmaya başladı. Böyle bir dayanışmanın içinde yer almamız için baskı yapacaklardır. Venedik Cumhuriyeti'nin şu günlerde Kanuni ile arasını bozmak gibi bir niyeti yok. Ama Hristiyan Avrupa'dan da kopmaya asla istemiyoruz. Şarken İngiltere ile anlaşmış. Durumumuzu korumamız gerekiyor. Savaş bütün işleri allak bullak eder, ticaretimiz sıfıra iner, bunu göze alamayız." "Peki ben ne yapabilirim?" "Çok şey hanımefendi. Hürrem Sultan üzerindeki etkinizi ve onun sizi ne kadar sevdiğini biliyoruz. Bu konuda bizim ülke üzerimize gelinmesini sağlayabilirsiniz." Ester'in yüzü Hürrem'in adı geçince kararır gibi olmuş, kaşları çatılmıştı. Bir süre sustu, sonra toparlanıp "Deneyebilirim," dedi, "ama söz veremem, bu beni aşabilir. Damat Rüstem Paşa belki yardımcı olabilir. Venedik size minnettar kalır sinyora. Böyle bir yardımın altında kalmaz, bundan emin olabilirsiniz. Yalnız bilmelisiniz ki Rüstem Paşa çok hırslı ve açgözlü bir adamdır. Size pahalıya mal olur böyle bir girişim. Cumhuriyet bunu karşılamaya hazır sinyora. Çok yakında olacak olan savaştan uzak kalmak harcanacak altınlarla ölçülemez bir nimettir." Ester yerinden kalktı, tekrar "Deneyeceğim," dedi. Genç katip de ayağa kalktı. dışarı çıkmadan önce kırmızı, büyüyecek bir kadife keseyi masanın üzerine bıraktı. "Bu yeni doğan bebeğiniz için bizden küçük bir armağan," dedi ve Esther'in önünde bir referans yaptı, gitti. Kesenin ağzını açmadan eliyle şöyle bir tarttı kiraze. Oldukça ağırdı, içindekilerin sayısını bile tahmin edebiliyordu. Ters çevirip döküverdi keseyi. Pencereden giren sabah güneşinin altında şıkır şıkır pırıldayan altınlara bakıp gülümsedi. 7 Eylül 1543 Blois. Fransova güney sahillerinden haberler getiren komutanı dikkatle dinliyordu. Anlatılanlardan hoşnut olup olmadığını anlamak çok zordu. Yüzü düşünceliydi. Roma'nın neredeyse burnunun dibine kadar ulaşmışlardı. Ostia halkının korkudan gözleri yerinden uğramıştı. Zaten 110 kadırga ve 4 mavnası vardı Osmanlı donanmasının. Buna bir de 40 parçalık Cezayir donanması katılınca dev bir Müslüman ordusu oluşmuştu. Doğrusu kim olsa korkardı onları görünce. Fransova başını salladı. "Devam et," dedi. "Her şeyi bilmek istiyorum." "Nice'in alınışı umduğumuzdan çok daha kolay oldu kralım ama doğrusu şunu itiraf etmeliyim. Bizden çok üstündü Osmanlı. Sık sık öfkelenip bizi azarladı Barbaros. Bir defa donanma komutanımızın 23 yaşında olmasına çok şaşmıştı ve kendisi gibi bir denizcinin bir çocukla yan yana getirilmesine kızdığını defalarca söyledi. Hele tam şehri alacağımız sırada barutumuzun bitip de onlardan isteyince çıldırdı sanki. Yanı başındaki elçi Polayne avazı çıktığı kadar bağırdı. "Gemilerinizi ağzına kadar şarapla doldurmayı bilirsiniz de barutu unutursunuz ha?" diye bizleri ciddiyetsizlik ve bilgisizlikle suçladı. Nice'in kendisi için hiçbir önemi olmadığını, bu uğurda adını lekelemeye niyetli olmadığını tekrarlayıp durdu. Neyse güç bela teskin edebildik yaşlı komutanı ve Nice teslim oldu. Gerisini zaten biliyorsunuz, saygıdeğer kralım. Sonuçta yani şimdilik Şarlken'le bir derdimiz kalmadı. Barbaros döndü mü? Evet, Nice düşer düşmez hemen açıldı denize. Öğrendiklerimize göre bizden ayrılınca doğru Toulon'a, oradan Cenova'ya gidip Andre Doria'nın yeğeni Janettino'nun elinde tutsak olan Turgut Reis'i kurtarmış. Janettino'yu bilirsiniz. Osmanlılar çocuk yüzlü olduğundan ötürü ona oğlan kaptan derler. Barbaros bizzat kıyıya yanaşıp bağırmış. "Oğlan kaptan, oğlan kaptan! Eğer hemen vermezseniz onu ellerimle yakacağım şehrinizi," diye. Hemen girip teslim etmişler Turgut'u. Osmanlı'ya sanırım İstanbul'a dönüş yolundadır artık. Tabii nereleri vura vura gideceğini kimse bilemez. Tanrı korusun onun elinden insanı. Çok yaşlı ama inanılmaz zeki ve güçlü bir adam. Etkilenmemek olanaksız. Fransova hiç sesini çıkartmadı. Belki Şarken'e karşı bir başarı kazanmıştı ama bunun Osmanlı'nın yardımıyla olabilmesi içine sinmiyordu. Savaşlardan bıkmıştı, yorgundu. Gencecik iki oğlunu hastalıklardan kaybetmişti. Kendini yalnız hissediyordu. Fransa'nın içinde bulunduğu sıkışıklıktan daha az değildi kendi iç dünyasındaki sıkışıklıklar. "Bu başarımız İskoçya işini etkileyebilecektir kralım," dedi komutan. 8. Henry orayı kendi topraklarına katmaya asla başaramayacak. Fransa yanlıları buna izin vermeyeceklerdir. Nice alışımız büyük bir moral gücü verdi halkımıza ve tabii bizden yana olanlara. "Henry," diye mırıldandı Fransova. "Bir katil o." "Evet, öldürttüğü karılarının hesabını kimse tutamıyor. Son karısını da ihanetle suçlayarak başını kestirmiş. Çevresindeki herkesi bir idama yolladı. More, Cromwell kendi başarısızlıklarını sürekli olarak başkalarına ödetiyor. Bu uğurda Katolik Kilisesi'nden bile ayrıldı. Yine de Şarken'in müttefiki. İngiltere daima Fransa'dan toprak koparabilmenin peşinde olmuştur, daima. O sırada bir haberci içeriye girerek Antwerpli bankacı Josep Mendes'in kabul edilmek üzere beklediğini söyledi. "Ah, hemen içeri alın," dedi kral. Canlanır gibi olmuştu. Bu genç kültürlü adamın konuşmalarından büyük zevk alıyordu. Komutan artık gitmesi gerektiğini anlayarak saygıyla selam verip ayrıldı. O çıkarken Mendes, ya da gizli adıyla Nasi, içeri giriyordu. Mendes, "Bu ne güzel bir ziyaret," diyerek yerinden kalktı Fransova ve samimiyetle elini sıktı konuğunun. Hizmetkarlar hemen şarap getirdiler. Bir süre edebiyattan, resimden, müzikten söz ettiler. Sonra Mendes krala hazine hesaplarıyla ilgili olarak uzun uzun açıklamalar yaptı. Aslında durum çok parlak değildi. Bizzat kralın izniyle yıllardır oynatılmış lotaryaların kaynak olarak yeterli olmadığını, olamayacağını iyi biliyordu Josef. Fransova çevresindekilerin de etkisiyle bu yolla uzun yıllar halktan para toplamıştı ama artık toplayacak para da kalmamıştı. Lotaryada kaldırılıp bir kenara konmuştu. Fransa gerçek bir mali krizin içindeydi. Belki ilk bakışta bunlar Mendes'in sorunu değil gibi görünebilirdi. Hatta tam tersine, borç verdiği için bu durumun daha işine geldiği bile düşünebilirdi. Ama böylesine yüzeysel bir değerlendirme hata olurdu. Borç vermekten daha önemli olan bu borçların faiziyle birlikte geri ödenmesinin sağlanabilmesiydi ve Yahudi bankerin bu konuda kuşkuları vardı. Yine de bunları şimdilik kendine saklamayı tercih etti. Fransova ona gerçekten de bir dost gibi davranıyordu. Hiç hoşuna gitmeyen sıkıcı para konuları da bitince konuğu ayrılmak istediyse de kral izin vermedi. Bir dosta ihtiyacı vardı. Yeniden şarap getirdi hizmetkarlar. "Mendes," dedi Fransova, "size bir şey sormak istiyorum." "Buyurun kral hazretleri, yeni dünya hakkında ne düşünüyorsunuz?" "Size bu konuda doyurucu bilgi vermekten ne yazık ki yoksunum. Benim işim daha çok eski dünyayla ilgili ama yine de bir fikriniz vardır." Mendes bir yudum şarap aldı, bir süre düşündü, sonra tane tane konuşmaya başladı. "Doğrusu oraya hakim olanın geleceğe de hakim olacağını düşünüyorum. Ve şu anda Portekiz'le İspanya sanki bunu sağlamış gibi görünüyor. En azından şimdilik." "Ama sizin de," Fransova genç bankerin sözünü kesti. "Bizim artık hiçbir şansımız kalmamış gibi görünüyor Mendes." Cartier'in yaptıklarından sonra Nasi soran bakışlarla baktı. Kral devam etti sözlerine. "Ona büyük olanaklar sağladım. Kanada'ya gitti ve sonucunda getirdikleri birkaç değersiz taştan ibaret kaldı. Ayrıca doğru dürüst bir harita bile çizemedi. İkinci yolculuğunda yanına verdiğim Robert Valley dinlemedi ve zavallı yerli kabilelerine çok kötü davrandı. Bir yığın değerli gemici onun yüzünden ziyan oldu ve tabii çok büyük bir hazine kaybına da yol açtı. Kısa zamanda hazine size anlattığım gibi toparlanacaktır kral hazretleri. Demin söylemeye çalışmıştım ben. Eski dünyanın kurallarından galiba daha iyi anlıyorum. Ah evet, para işleri. Bütün Avrupa'nın para işleri. Çok başarılısınız Mendes. Hemen her yerle iş yapıyorsunuz, hiç sınır tanımadan. Ticaret ve para sınır tanımaz derler efendim. Çok haklısınız. Böyle olmasa nasıl birbirine düşman kralların saraylarında dolaşabilirdiniz? Mendes bir an kızarır gibi oldu. Fransova'nın ona Şarken'le olan ilgisini ima ettiğini anlamıştı ama bir şey söylemeden gülümsemeyi tercih etti. Kral gerginliği devam ettirmedi. "Halanız Madame Mendes nasıllar?" "Çok iyi kralım. Antwerp'in uzun süren kışlarına dayanamadığı için Venedik'e geçmeyi planlıyor önümüzdeki günlerde. Demek artık Mendes Bankası Venedik'te de iş görecek. Halam artık işten çok Venedik gondollarının tadını çıkarmanın peşinde sanıyorum. İşler tamamen bana bıraktı." Doğrusu size hayranım dostum, böyle bir enerji, çalışkanlık ve başarı. Övgüleriniz için teşekkür ederim efendim ama asıl hayranlık duyulması gereken sizin yanınızda benim bir önemim olamaz. Fransova omuzunu silkti. Mendes devam etti. Sizin gibi bir kral Avrupa'ya gelmemiştir ve gelmeyecektir. Sanat dünyası sizin hamiliğinizi asla unutmayacaktır. Sayenizde ortaya çıkan eserleri sizi daha şimdiden tarihe altın harflerle geçirdi Haşmet Mab. Fransova gülümsedi. Tarihe askeri başarılarıyla değil de sanat severliğiyle geçen bir imparator olmak bilmem o kadar büyük bir başarı mıdır? Mendes köşeye sıkışmış gibiydi. Ne diyeceğini bilemediği ender anlardan birini yaşıyordu. Halasının ona yıllar önce vermiş olduğu öğüdü hatırladı.